Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 72 Davut'un oğlu Avşalom'un isyanı. Bu bölüm 2. Samuel 13 ile 19'a dayanmaktadır. Peygamber Natan'ın benzetmesini dinleyen Davut, 4 kez ödemeli diyerek kendi fermanını vermişti. Bu nedenle babalarının günahı yüzünden oğullarının 4'ü düşecekti. İlk doğan Amnon'un utanç verici suçu Davut tarafından es geçildi. Yasa, zina eden kişinin ölümle cezalandırılmasını öngörüyordu. Ancak Amnon'un doğal olmayan günahı onu daha da günahlı kılıyordu. Bu arada kendi günahının sonuçlarına katlanan Davut, suçluyu adaletle cezalandırmaktan kaçındı. Tecavüze uğrayan kızın doğal koruyucusu Avşalom, öç tasarısını 2 yıl boyunca gizledi. Ancak bir şölen sırasında sarhoş olan Amnon, kardeşinin buyruğuyla öldürüldü. Kudüs'e dehşet içinde dönen kral oğulları Amnon'un öldürüldüğünü bildirdiler. Kral ve görevlileri acı acı ağladılar. Avşalom'sa kaçtı. Davut, Amnon'u cezalandırmayı ihmal ettiği için Rab olayları doğal akışına bırakmıştı. Ana babalar ya da yöneticiler günahı cezalandırmaktan kaçındığı zaman günahı günahla cezalandıran olaylara yol açarlar. Avşalom'un babasından soğuması işte bu noktada başladı. Avşalom'un suçunun cezalandırılması gerektiğini hisseden Davut, ona geri dönüş yolunu kapadı. Avşalom da tehlikeli düzenler kurmakla meşgul olmaya başladı. 2 yıl geçtikten sonra Yoav babayla oğlu barıştırmaya karar verdi. Bu amaçla Tekoa adındaki bilge bir kadının yardımını istedi. Kadın kendisini Davut'a tek tesellisi ve desteği 2 oğlu olan zavallı bir dul gibi tanıttı. Bir kavgada biri diğerini öldürmüştü. Şimdi akrabalar hayatta kalan oğlun kanını istiyorlardı. Kadın şöyle dedi: "Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp kardeşini öldüreni bize teslim et diyor. Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz. İşte geri kalan közümü de söndürecekler. Yeryüzünde kocamın adını sürdürecek kimse kalmayacak." Kral bu olaydan duygulanarak oğlunun krallık koruması altında olduğunu söyledi. Kadın, "İzin ver de efendim ve kralıma bir söz daha söyleyeyim," dedi. Kral, "Söyle," dedi. Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz. Sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür. Tanrı'nın günahlı insana duyduğu sevgiyi yansıtan bu yumuşak ve dokunaklı sözler kurtuluşun büyük gerçeklerini yansıtmaktadır." Kral bu ricayı geri çeviremezdi. Avşalom'un getirilmesini buyurdu. Davut'un günahının üzücü sonuçları. Avşalom'un Kudüs'e dönmesine izin verildi. Ama sarayda görünmeyecek ve babasıyla görüşmeyecekti. Güzel ve yetenekli oğlunu seven Davut, böyle bir suçun karşılıksız kalmaması gerektiğini düşünüyordu. Saraydan sürülen Avşalom, 2 yıl kendi evinde oturdu. Kız kardeşinin varlığı, ona yapılan tamir edilemeyecek kötülüğü zihninde hep canlı tutuyordu. Avşalom birçok kişinin gözünde suçlu değil, kahramandı. Bu nedenle yeniden insanların gönüllerini kazanmaya çalıştı. Birçok kişi Avşalom'un kişisel görünümüne hayrandı. Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklılığı için övülen kimse yoktu. Tepeden tırnağa kusursuz biriydi. Davut'un Avşalom'un Kudüs'e dönmesine izin vermesi ama huzuruna kabul etmemesi halkın Avşalom'a sempati duymasına yol açtı. Davut günahından önce cesur ve kararlı bir kişiydi. Ne var ki günah onu zayıf ve kararsız bir kişi yapmıştı. Davut'un bu yapısı oğlunun eline su döktü. Avşalom, Yoav'ın etkisiyle yeniden babasının huzuruna çıkmaya başladı. Düzen kurmaya devam ediyor, insanları kendi yanına çekiyor, her türlü hoşnutsuzluğu kendi lehine kullanıyordu. Her gün kent kapısında bekleyerek kendilerinin yapılan haksızlıkları dile getiren insanları dinliyordu. Onlara acıdığını belli ediyor ve yönetimin yetersizliğinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyordu. "Keşke kral beni ülkeye yargıç ataşa, davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona hakkını versem." Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştı mı, Avşalom elini uzatıp adamı tutar, öperdi. İsyan, yer altında büyüyor. İsyan, yer altında büyüyor. Avşalom'un etkisiyle yönetime karşı hoşnutsuzluk hızla yayılıyordu. Avşalom, halkın geneli tarafından krallığın varisi olarak görüldüğünden onu tahta oturtmak için genel bir arzu oluştu. Böylelikle Avşalom, İsraillerin gönlünü çeldi. Ancak kral hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Avşalom'un yönetim işleriyle böyle ilgilenmesi, Davut tarafından onurlu bir görev olarak görülüyordu. Avşalom, oymaklardan seçtiği adamlarla gizlice isyana hazırlandı. Artık haince hilelerini gizlemek için dinsel bir görünüm sergiliyordu. Avşalom, krala şöyle dedi. "İzin ver de Hevron'a gidip Rabbe adamı yerine getireyim," dedi. "Çünkü ben, kulun Aram'ın Geşur kentinde yaşarken, Rab beni Yeruşalim'e geri getirirse, ona Hevron'da tapınacağım diye adak adamıştım." Bu sözlerden hoşnut kalan baba, oğlundaki ruhsallıkla teselli buldu ve onu kutsadı. Avşalom'un ikiyüzlülüğü, yalnızca kralı aldatmaya değil, halkın güvenini kazanmaya ve böylece onları Tanrı'nın seçtiği krala isyan etmeye yönelikti. Avşalom, Hevron'a doğru yola çıktı. Yeruşalim'den çağrılan 200 kişi olup bitenden haberleri olmaksızın iyi niyetle Avşalom'la birlikte gittiler. Avşalom, Hevron'da bilgeliğiyle ünlü Ahitofel diye bir adamı çağırdı. Ahitofel'in desteği Avşalom'u başarıya ulaştıracak ve etkili insanların dikkatini çekecekti. İsyan borusu çalındığı zaman Avşalom'un casusları bütün ülkede onun kral olduğunu duyurdular. Halktan birçok kişi Avşalom'un yanında toplandı. Davut, sonunda uyanıyor. Bu olayların haberi Kudüs'e ulaştığı zaman, Davut tahtının yakınında patlak veren isyanı gördü. Oğlu tacını ve kuşkusuz canını almaya çalışıyordu. Bu büyük tehlike Davut'u uzun süreden beri içinde bulunduğu bunalımdan sıyırarak harekete geçmesini sağladı. Avşalom yalnızca 20 mil kadar uzaktaydı. İsyancılar yakında Kudüs kapılarına dayanacaktı. Davut başkentin bu olayla yakılıp yıkılacağını düşünerek ürperdi. Kudüs'ün kanla yıkanmasına izin vermeli miydi? Sonunda kararını verdi. Kudüs'ten ayrılacak ve halkını sınayacaktı. Onlara kendisine destek vermeleri için bir fırsat tanıyacaktı. Kendisine göklerin verdiği yetkiyi korumak hem Tanrı'ya hem de halka karşı göreviydi. Davut keder ve alçak gönüllülükle Kudüs kapısından çıktı. Halk onu uzun ve sessiz bir cenaze alayı gibi izliyordu. Bütün kulları, Keretlilerle Peletliler kralın yanından geçtiler. Gat'tan ardı sıra gelmiş olan 600 Gatlı asker de kralın önünden geçti. Ancak karakterinde bencillik olmayan Davut, bu yabancıların kendi felaketine ortak olmalarına razı değildi. Kral Gatlı İttay'a, "Neden sen de bizimle geliyorsun?" dedi. "Geri dön ve yeni kralla kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir yabancısın. Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmezken seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri dön. Tanrı'nın lütfu ve bağlılığı üzerinde olsun." Ama İttay şöyle yanıt verdi. "Efendim ve kralım, yaşayan Rabbin adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki, ister yaşam, ister ölüm için olsun, sen neredeysen kulun, ben de orada olacağım." Bu adamlar putperestlikten dönmüşlerdi. Tanrı'ya ve krala olan bağlılıklarını kanıtlamışlardı. Davut bu bağlılığı onayladı ve hepsi Kidron Vadisi'ni geçerek kırlara doğru ilerlediler. Bazı kişiler kriz sırasında Davut'a bağlı kalıyor. Kahin Sadok'la Tanrı'nın antlaşma sandığını taşıyan Levililer de oradaydı. Tanrı'nın sandığını yere koydular. Bütün halk kentten çıkana dek Evyatar adaklar sundu. Bu kutsal simgenin varlığı, Davut'un izleyicileri için kurtuluş ve zafer güvencesiydi. Sandığın Kudüs'ten çıkarılması, Avşalom bağlılarına dehşet getirecekti. Sandığı gören Davut'un yüreği, kısa bir süre için sevinç ve ümitle doldu. Ancak sonra başka düşünceler geldi. Tanrı'nın mirasının yöneticisi olarak, Tanrı'nın yüceliği ve onun halkının iyiliği, Davut'un önceliği olmalıydı. "Sonsuza dek yaşayacağım yer budur," dedi. "Burada oturacağım. Çünkü bunu kendim istedim." Mezmur 132, ayet 14. Ne kahinin ne de kralın Tanrı'nın varlığını simgeleyen sandığı oradan alma kaldırma hakkı yoktu. Davut'un büyük günahı önündeydi. Tanrı'nın isteğini ve onu simgeleyen unsurları, onun yönetiminin temelini ulusun başkentinden kaldırmak Davut'u aşan bir eylem olacaktı. Kral Sadok'a, "Tanrı'nın sandığını kente geri götür," dedi. "Rab benden hoşnut kalırsa beni geri getirir. Sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. Ama senden hoşnut değilim derse, işte buradayım. Bana uygun gördüğünü yapsın. Her şey karanlık göründüğü zaman Davut dua ediyor. Her şey karanlık göründüğü zaman Davut dua ediyor. Kâhinler Kudüs'e dönerlerken yoldaki alayın üzerine koyu bir gölge düştü. Kralın kendisi kaçak olduğu gibi onu izleyenler de dışlanmışlardı. Üstelik artık Tanrı'nın sandığından bile yoksundular. Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalın ayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı. O sırada biri Davut'a, "Ahitofel Avşalom'dan yana olan suikastçıların arasında," diye bildirdi. Davut günahının sonuçlarına bir kez daha tanık oluyordu. En başarılı siyasal önderlerden Ahitofel'in Avşalom'un saflarına katılması, onun torunu olan Batşeva'ya yapılan kötülüğün öcünü almak istemesindendi.
Bunun üzerine Davut, "Ya Rab, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar," diye dua etti. Dağın tepesine çıkan kral, orada eğilip dua ederek içindeki yükü ona döktü. Alçak gönüllülükle Tanrı'nın merhametini diledi. Bilge ve yetenekli bir danışman olan Arklı Huşay, Davut'un sadık dostuydu. Davut, Tanrı'nın verdiği ışıkla bu adamın sarayda kendi çıkarlarına hizmet edebileceğini gördü. Huşay, Davut'un ricasıyla Kudüs'e döndü ve Ahitofel'in öğütlerini boşa çıkarmak için Avşalom'un saflarına katıldı. Kral Davut, Bahurim'e vardığında Saul ailesinin geldiği boydan Gera oğlu Şimi adında biri lanetler okuyarak ortaya çıktı. Bütün askerler ve koruyucular Kral Davut'un sağında, solunda olmasına karşın Şimi Davut'la askerlerini taşlıyordu. Şimi lanetler okuyarak, "Çekil git ey elikanlı, alçak adam!" diyordu. "Rab, yerine kral olduğun Saul ailesinin dökülen kanlarının karşılığını sana verdi. Rab krallığı oğlun Avşalom'a verdi. Sen elikanlı bir adam olduğun için bu yıkıma uğradın." Davut'un iyi günlerinde Şimi ona bağlılığını göstermiş ve onu onurlandırmıştı. Ama Davut'un kara gününde ona lanet ediyordu. Şeytanın gücüyle Tanrı'nın payladığı adama nefretini döküyordu. Saul'un ve ev halkının başına gelenlerden Davut sorumlu değildi. Şimi'nin hakaretlerini sabırla dinlemek için hiçbir nedeni yoktu. "Avişay, bu ölü köpek neden efendim ve kralıma lanet okusun?" dedi. "İzin ver de gidip başını uçurayım." Ancak Davut buna izin vermedi. "Öz oğlum beni öldürmeye çalışırken şu Benyamin'in yaptığına şaşmamalı," dedi. "Bırakın onu, lanet okusun. Çünkü ona böyle yapmasını Rab buyurmuştur. Belki Rab sıkıntımı görür de bugün okunan lanetlerin karşılığını iyilikle verir." Davut bu sıkıntının kendi günahından kaynaklandığını biliyor. Sadık kulları kralın ani talihsizliğinin nedenini merak ediyorlardı. Ama kral için bu bir sır değildi. Kendisi böyle bir zamanın geleceğini hissetmişti. Tanrı'nın uzun süre kendi günahlarına karşı sabır gösterdiğini bilincindeydi. Şimdi apar topar kaçarken günahına sahne olan sevdiği başkenti düşünüyordu. Tanrı'nın sabrını anımsarken Rabbin ona karşı merhametli olduğunu hissediyordu. Davut günahını itiraf etmiş ve Tanrı'nın sadık bir kulu olarak görevini yerine getirmeye gayret göstermişti. Krallığın gelişmesi için emek vermişti. Tanrı'nın evini yapmak için gereken malzemeleri toparlamıştı. Şimdi yılların emeğinin hain ve kayıtsız oğlunun eline geçtiğini mi görecekti? Davut sıkıntısının kaynağında kendi günahını görüyordu. Rab Davut'u terk etmemişti. Kendisine yapılan zalim kötülüklere ve hakaretlere rağmen alçak gönüllü, bencillikten uzak, cömert ve ezik kalmayı başarmıştı. İsrail'in yöneticisi en alçaltıcı bu dönemde göklerin gözünde hiç bu denli büyük görünmemişti. Rab Davut'un geçmesine izin verdiği deneyim sırasında ona günahı hoş görmeyeceğini öğretiyordu. Davut'un yaşamı en ağır yargılarında bile Tanrı'nın merhametli olduğunu göstermektedir. Tanrı Davut'u değnekle terbiye etti ama onu yok etmedi. Tanrı'nın ocağı yakıp tüketmek değil, arıtmak amacıyla vardır. Tanrı Avşalom'a bilgelik vermiyor. Davut Kudüs'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Avşalom ve ordusu İsrail'in kalesini ele geçirdi. Yeni taç giyen kralı selamlayan ilk kişilerden biri Huşay'dı. Avşalom babasının eski dostunun ve danışmanının kendi yanına geçmesinden hoşnut oldu. Başarısından emindi. Ulusun güvenini garantilemek için Huşay'ı sarayına kabul etti. Avşalom'un çevresinde büyük bir kuvvet vardı ama bu insanların çoğu savaş eğitiminden yoksundular. Ahitofel, ulusun büyük bir kısmının hala Davut'a bağlı olduğunu biliyordu. Davut'un çevresinde deneyimli savaşçılar ve komutanlar vardı. Ahitofel, yeni kralı kutlamanın ardından bir tepkinin geleceğini biliyordu. İsyan başarısız olursa, Avşalom'un babasıyla barışmayı güvence altına almalıydı. Bunun için bütün suç danışmanı Ahitofel'in üzerine atılmalı ve en ağır cezaya o çarptırılmalıydı. Avşalom'un bu tasarısını engellemek için Ahitofel barışmayı olanaksız kılacak bir eylem öğütledi. Bu ilkesiz devlet adamı Avşalom'un isyan suçuna bir de akrabayla cinsel ilişki suçunu eklemeyi teklif etti. Bütün İsrail'in gözü önünde babasının cariyeleriyle yatmalı, böylece onun tahtına geçtiğini ilan etmeliydi. Avşalom bu kötü öneriyi yerine getirdi. Böylece Tanrı'nın Davut'a peygamberlik aracılığıyla bildirdiği korkutucu söz yerine gelmiş oldu. Rab şöyle diyor: "Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpe gündüz karılarının koynuna gelecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın. Ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpe gündüz yapacağım." 2 Samuel 12, ayet 11-12. Bu eylemleri tasarlayan Tanrı değildi ama gücünü geri çekerek bunların olmasına izin verdi. Ahitofel, Tanrı'nın ışığından yoksundu. Yoksa hainliğin üzerine bir de böyle bir şey önermezdi. Kirli yürekli insanlar, sanki tasarılarını engelleyecek bir Tanrı yokmuş gibi kötülük üretirler. Bu öneriyle isteğini yaptıran ve kendi güvenliğini korumaya alan Ahitofel şöyle dedi: "İzin ver de 12 bin kişi seçeyim. Bu gece kalkıp Davut'un peşine düşeyim. Davut, yorgun ve güçsüzken ona saldırıp gözünü korkutayım. Yanındakilerin hepsi kaçacaktır. Ben de yalnız Kral Davut'u öldürürüm. Sonra bütün halkı sana geri getiririm. Halkın dönmesi, öldürmek istediğin adamın ölümüne bağlıdır. Böylece halk da esenlikte olur." Bu tasarı yürürlüğe konsaydı, Davut kesinlikle öldürülürdü. Rab, Avşalom'u yıkıma uğratmak için Ahitofel'in iyi öğüdünü boşa çıkarmayı tasarlamıştı. Huşay toplantıya çağrılmamıştı. Ancak grup dağıldıktan sonra babasının danışmanına saygı duyan Avşalom, ona Ahitofel'in tasarısını açıkladı. Huşay bu tasarının Davut'un ölümüyle sonuçlanacağını gördü. Huşay Avşalom'a, "Bu kez Ahitofel'in verdiği öğür iyi değil," dedi. "Baban Davut'la adamlarının güçlü savaşçılar olduklarını biliyorsun. Kırda yavrularından yoksun bırakılmış bir ayı gibi öfkeliler. Baban deneyimli bir savaşçıdır. Geceyi askerlerle geçirmez. Şu anda ya bir mağarada ya da başka bir yerde gizlenmiştir. Davut askerlerine karşı ilk saldırıyı yapınca bunu her duyan, Avşalom'u destekleyenler arasında kırım var," diyecek. O zaman aslan yürekli yiğitler bile korkuya kapılacak. Çünkü bütün İsrailler babanın güçlü, yanındakilerin de yiğit olduğunu bilir. Huşay başka bir tasarı öneriyor. Huşay bencil ve kibirli bir kişiye çekici gelecek başka bir öneri getirdi. "Onun için sana öğüdüm şu: Dan'dan Beerşeva'ya kadar, kıyılardaki kum kadar olan İsrailler çevrene toplansın. Sen de savaşa katıl. O zaman gizlendiği yerlerden birinde Davut'un üstüne yürürüz. Yeryüzüne düşen çiğ gibi üzerine gideriz. Onu da, yanındakilerin hiçbirini de yaşatmayız. Eğer bir kente çekilirse, İsrailler o kente halatlar getirir. Tek bir taş kalmayıncaya dek kenti vadiye indiririz." Avşalon'la İsrailler, Arklı Huşay'ın öğüdü, Ahitofel'in öğüdünden daha iyi dediler. Ancak Avşalom'un bu ölümcül hatasının sonucunu açıkça gören bir kişi vardı. Ahitofel isyancılarını davasının düştüğünü biliyordu. Avşalom'un sonu ne olursa olsun kendisinin hiç şansı yoktu. Ahitofel Avşalom'u isyana sürüklemiş, ona en aşağılayıcı kötülükleri öğütlemiş, babasının onurunu ayaklar altına almasını sağlamış, Davut'un öldürülmesini tasarlamış, kralla oğlunun tek barışma umudunu ortadan kaldırmıştı. Ama şimdi Avşalom, kendisinin yerine bir başkasına kulak veriyordu. Kıskançlık, öfke ve ümitsizlikle yanan Ahitofel, eşeğine palan vurdu. Yola koyulup kentine, evine döndü. İşlerini düzene koyduktan sonra kendini astı. Ölüsünü babasının mezarına gömdüler. Rabbi danışman olarak görmeyen bir adamın bilgeliğinin sonu işte buydu. Huşay, hiç vakit kaybetmeden Davut'u uyararak Ürdün ırmağının karşı yakasına geçmesi gerektiğini haber verdi. "Geceyi kırdaki ırmağın sığ yerinde geçirme. Duraksamadan karşı yakaya geç. Yoksa kral da yanındakilerin tümü de yok olabilir."
Kaçışının ilk gününde yaşadığı keder ve acıyla tükenen Davut, o gece ırmağa geçmesi gerektiğini haber aldı. Çünkü oğlu onu öldürmek istiyordu. Bu korkunç anda Davut, bir baba ve kral olarak neler hissediyordu? Davut'un yüreği bu an karanlık saatte Tanrı'ya bağlı kaldı ve şöyle bir ezgi söyledi. ''Ya Rab, düşmanlarım ne kadar çoğaldı. Hele bana karşı ayaklananlar. Birçoğu benim için. Tanrı katında ona kurtuluş yok.'' diyor. Ama sen, ya Rab, çevremde kalkansın. Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. Rab'be seslenirim. Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, uyanır kalkarım, Rab destektir bana. Korkum yok, çevremi saran binlerce düşmandan. Ya Rab, kalk, ey Tanrım, kurtar beni. Vur bütün düşmanlarımın çenesine, kır kötülerin dişlerini. Mezmur 3, ayet 1 ila 7. Davut ve arkadaşları gece karanlığında derin ve kuvvetli ırmağa geçtiler. Şafak söktüğünde Şeria ırmağını geçmeyen bir kişi bile kalmamıştı. Davut yanındakilerle birlikte Manahayim'e vardı. Burası İşboşet'in krallık merkeziydi. Manahayim, savaş sırasında sığınacak dağlarla ve surlarla kaplı güçlü bir kentti. Kentin durumu iyiydi ve Balkın Davut'a yaklaşımı dostçaydı. Kızgın ve sabırsız Avşalom, babasını kısa zamanda aramaya başladı. Büyük bir ordusu vardı ama bu ordu disiplinsiz olduğu gibi babasının deneyimli askerleriyle baş edecek durumda değildi. Davut, ordusunu Seruya oğlu Yoav'ın, kardeşi Avişay'ın ve Gatlı İttay'ın denetiminde üç kola ayırdı. İsyanı bastıran savaş. İsyanı bastıran savaş.
Manahayim duvarlarından isyancı ordusunun dizileri görülebiliyordu. Davut'un ordusu, Avşalom'un ordusunun yanında çok küçük kalıyordu. Ordu kent kapılarından çıkarken Davut sadık askerlerini yüreklendirdi. İsrail'in tanrısının onlara zafer kazandıracağına güvenmelerini söyledi. Ancak ordusunu yöneten Yoav, kralın yanından geçerken onun şöyle dediğini işitti. ''Benim hatırım için genç Avşalom'a sert davranmayın.'' Avişay ve İttay da kraldan aynı buyruğu aldılar. Ancak bu buyruk, kralın isyancı Avşalom'a sadık askerlerinden daha özel bir sevgi duyduğunu ortaya koyuyordu. Davut'un askerleri bu yüzden Avşalom'a daha büyük bir kızgınlık duydular. Savaş meydanı Ürdün'e yakın bir yerdeydi. Avşalom'un disiplinsiz ordusu ormandaki çalıların ve yaban bitkilerinin arasında dağıldılar. İsrail ordusu Davut'un adamları önünde yenilgiye uğradı. Büyük bir kırım oldu. O gün 20 bin kişi öldü. Avşalom yenik düştüğünü görünce kaçmaya çalışırken büyük bir ağacın dallarına takıldı. Altındaki katır yürümeye devam edince Avşalom orada asılı kaldı ve düşmanlarına yem oldu. Bir asker Avşalom'u buldu ama canını esirgeyip gördüklerini Yoav'a anlattı. Yoav'ın vicdanı hiçbir rahatsızlık duymadı. Ne de olsa Avşalom, Davut tarafından iki kez bağışlanmış ama her seferinde krala utanmadan ihanet etmişti. Ama diğer yandan Avşalom Yoav aracılığıyla avantaj kazanmasaydı bu isyan hiç olmayacaktı. Yoav 3 karga aldı. Sakız ağacında asılı duran ve hala sağ olan Avşalom'un yüreğine sapladı. Tanrı'nın isyanı yargılaması. Tanrı'nın isyanı yargılaması. Böylece İsrail'de isyan çıkaranlar mahvoldu. Ahitofel kendi eliyle ölmüştü. İsrail'in kıvanç duyduğu güzel prens Avşalom'sa gençliğinde can vermiş, sonsuz yargının belirtisi olarak bir çukura atılıp üzeri taşlarla örtülmüştü. İsyana önderlik eden kişi ölmüştü. İki ulak bu haberi krala ilettiler. İkinci haberci krala, "Her şey yolunda," diye seslendi. Kralın önünde yüzüstü yere kapanarak, "Efendim ve kralıma el kaldıranları teslim eden Tanrın Rabbe övgüler olsun," dedi. Kral, "Genç Avşalom güvenlikte mi?" diye sordu. Haberci şöyle yanıtladı. Yoav, kralın hizmetkarı Kuşlu'yla beni gönderdiği sırada büyük bir karışıklık gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Kral, bir yana çekilip burada bekle, dedi. Ahimaas da çekilip beklemeye başladı. Tam o sırada Kuşlu geldi. Efendim ve kralıma müjde, dedi. Bugün Rab, sana karşı bütün ayaklananların elinden seni kurtardı. Kral, Kuşlu'ya, genç Avşalom güvenlikte mi? Diye sordu. Kuşlu, efendim ve kralım, diye yanıtladı. Düşmanlarının ve kötü amaçla sana karşı ayaklananların hepsinin sonu bu gencin sonu gibi olsun. Kral sarsıldı.
giriş kapısı üstündeki yukarı odaya çıkıp ağladı. Giderken zaferli ordu kente yaklaştı. Zafer bağırışları tepelerde yankılanıyordu. Ancak ordu kent kapısından girerken bağırışlar son buldu ve bayraklar indi. Çünkü kral onları karşılamaya çıkmamıştı. Kapının yukarısındaki odadan kralın ağlayışı duyuluyordu. "Ah oğlum Avşalom, ah oğlum, oğlum Avşalom!" diye inliyordu. "Keşke senin yerine ben ölseydim oğlum. Ah oğlum Avşalom!" Yoav kızgınlıkla doldu. Tanrı onlara sevinmek için büyük bir neden vermişti. İsrail'de bilinen en büyük isyan bastırılmıştı. Ancak bu büyük zafer binlerce cesur yiğidin kanından sorumlu olan kişinin yasına dönüşmüştü. Komutan kralın huzuruna cesaretle çıkarak açıkça konuştu. "Bugün senin canını, oğullarının, kızlarının, eşlerinin, cariyelerinin canlarını kurtaran adamlarının hepsini utandırdın. Çünkü senden nefret edenleri seviyor, seni sevenlerden nefret ediyorsun. Bugün komutanlarının ve adamlarının senin gözünde değersiz olduğunu gösterdin. Evet, bugün anladım ki Avşalom sağ kalıp hepimiz ölseydik senin için daha iyi olurdu. Hadi kalk, gidip adamlarını yüreklendir. Rabbin adıyla and içerim ki gitmezsen bu gece bir kişi bile seninle kalmayacak." Bu da gençliğinden şimdiye dek başına gelen yıkımların tümünden daha kötü olacak. Yoav'ın sert ve kaba azarını işiten kral buna gücenmedi. Komutanın haklı olduğunu görüp kapıya yöneldi. Bütün askerlere, "İşte kral kentin kapısında oturuyor," diye haber salındı. Onlar da kralın yanına geldiler. Yanından geçen cesur askerleri takdir eden sözlerle selamladı.